Ayrım 6 Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch sayfa 51. 8. kısım. Burası iyi dedi Jean. Michel dedi Zodesti, faytonun yan tarafındaki pencereden sarkarak kenara çek. Fayton sarsılarak durdu ve sürücü kapıyı açmak için aşağı atladı. Bıçağını ceketinin geniş yeniği de kısmen gizleyen Jean hekime önden inmesini işaret etti. Elinde deri bir çanta ve birkaç giyim eşyası taşıyan alim kendisinden istenileni yerine getirdi. Jean çiselemeye başlayan yağmura minnettardı. Olası görgü tanıklarını sokaklardan kaçıracaktı. Ayrıca kapalı havada kente ikindiden çok alacakaranlığa özgü bir görünüm katmaktaydı. Adam kaçıran biri bundan daha fazlasını isteyemezdi. Jean'ın durmalarını emrettiği yer Villa Suvela'dan yaklaşık 2 blok uzaklıktaki dolambaçlı bir ara sokağın önüydü ve o yolu kullanan birinin pansiyonun dışındaki daha pek çok yere gitmesi mümkündü. Alimin işi birkaç saat sürer dedi Jean sürücüye katlı bir parşömen uzatarak. Tekrar buluşana kadar bizi bu adreste bekle. Parşömendeki adres Lachey'nin ticaret semtinde yer alan 1 kilometre mesafedeki bir kahvehaneye aitti. Sürücü kaşlarını çattı. Bu sizin için uygun mu efendim? Akşam yemeğini kaçıracak... Sorun değil Michel dedi Zodeste sesine bir parça öfkeyle. Sen sadece talimatlara uy. Elbette efendim. Fayton takırdayarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştıktan sonra Jean hekimi ara sokağın içine çekti. Bu işten hala sağ çıkabilirsin. Konuştuğumuz gibi üstünü değiştir. Giysilerin arasında her ikisi de efendisiyle hemen hemen aynı cüssedeki Loran'a ait olan hırpani bir şapka ve yağmur lekeleriyle bezeli bir pelerin vardı. Zodesti pelerini üstüne geçirirken Jean da cebinden perdeyi keserek hazırladığı o şeritlerden birini çıkardı. Bu da ne şimdi diye sordu Zodesti. Bunca zahmete katlanıp da nereye gittiğimizi görmene izin vereceğimi mi sandın? Göz bağını bayıltılmaya yeğlersin diye düşündüm. Zodesti kıpırdamadan beklerken Jean onun gözlerini bağladı, pelerinin başlığını adamın kafasına geçirdi ve üstüne bir de şapka oturttu. Sonuç hiç fena değildi. Birkaç adım öteden bakıldığında göz bağı şapka tarafından gizleniyor veya başlığın gölgelerinde kayboluyordu. Jean hekimin tıp çantasından bir şişe şarap çıkardı. Zodesti'nin çalışma odasında yarı dolu halde bulduğu şişenin tıpasını çıkardı. İçkinin bir kısmını rehinesinin üstüne döktü ve kalanını yere saçtı. Sonra şişeyi Zodesti'nin sağ eline tutuşturdu. Etraflarına yayılan kokuya bakılırsa az önce çok değerli bir kameleon ayı heba etmişti. Şimdi dedi Jean güvenli bir yere kadar eşlik ettiğim sarhoş dostumsun başını eğik tut. Tıp çantasını hekimin sol eline verdi. Tökezlememen için kollarımı sana dolayacağım. Hançerimin isteyebileceğinden çok daha yakınında olduğunu unutma. Bu yaptıklarına karşılık diri diri haşlanacaksın seni gidi orospu çocuğu. Annemi bu işe bulaştırma adım attığın yere de dikkat et. Pansiyona ağır aksak bir şekilde ulaşmaları yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolda bir sorunla karşılaşmadılar. Anlaşılan yağmura yakalanmış az sayıdaki kişinin bir çift ayyaşa ilgi göstermekten daha önemli işleri vardı. Pansiyondaki süite sağ salim girmelerinin ardından Jean ön kapıyı kilitledi ve Zodesti'yi bir sandalyeye oturttu. Artık herkesten uzağız. Kaçmaya çalışır, sesini yükseltir veya herhangi bir şekilde dikkat çekersen canını yakarım. Hem de çok fena. Beni tehdit etmeyi bırak ve kahrolasıca hastanı göster. Az sonra. Jean iç dairenin kapısını açtı. Loki'nin uyanık olduğunu gördü ve özel işaret dillerinde hızlı hızlı bir şeyler söyledi. İsim kullanma. Neyim ben diye omurdandı Loki. Salak mı? Herifin buraya kendi rızasıyla gelmeyeceğini zaten biliyordun. Nasıl? Giderken ayağında dövüş çizmelerin vardı ve pabuçlarını gardırobun yanında bıraktın. Ayrıca silahlarından hiçbiri burada değil. Ah, Jean hekimin göz bağını ve sahte kılığını çıkardı. Rahatına bak ve işe koyul. Hekim çantasını eline aldı ve Jean'a nefret dolu bir bakış attıktan sonra Loki'nin yatağına yaklaştı. Genç adamı bir müddet süzdü, ardından tahta bir sandalye çekip oturdu. Burnuma şarap kokusu geliyor dedi Loki. Sanırım kameleona. Herhalde yanınızda başka yoktur. Sadece arkadaşınızın üstüme döktüğü kadarı var dedi Zodeste. Genç adamın gözlerinin önünde parmaklarını birkaç kez şıklattı ve her iki bileğinden nabzını ölçtü. Vay, durumun hiç iyi değil. Zehirlendiğini mi düşünüyorsun? Hayır dedi Loki öksürerek, kahrolası bir merdivenden düştüm. Sence neye benziyor? Ayağına gelen hiçbir hekime kibar davranamaz mısın sen dedi Jean. Gidip onu kaçıran sensin lan. Madem ki seçme şansım yok dedi Zodeste, seni kapsamlı bir muayeneden geçireceğim. Bu biraz rahatsız edici olabilir ama şikayet etme. Zaten etsem bile kulak asma. Zodeste'nin ilk muayenesi çeyrek saat sürdü. Loki'nin omurdanmalarına aldırış etmeksizin kollarının ucundan ayaklarına kadar tüm eklemlerini ve uzuvlarını yoklayıp dürttü. Uzuvlarında his kaybı var dedi Zodeste nihayet. Onu da nereden çıkardın? Az önce her iki ayak baş parmağına da bir bisturi batırdım. Yani ayaklarımda delik mi açtın? Başka yerlerinden ne kadar kan kaybettiğin düşünülürse bir nehre birkaç damla eklemiş oldum, hepsi bu. Zodeste çantasını eşeledi, ipek bir kutu buldu ve içinden aşırı büyük lenslere sahip bir gözlük çıkardı. Gözlüğü taktıktan sonra da Loki'nin dudaklarına asılarak dişlerini ve diş etlerini inceledi. Ben kahrolsuzca bir at değilim dedi Loki. Sessiz ol. Zodeste çözülmüş sargılardan birinin temiz tarafını birkaç saniye boyunca Loki'nin diş etlerine bastırdı. Geri çekti ve bezi çatık kaşlarla süzdü. Diş etlerinden kan sızıyor. Ayrıca tırnaklarının kesik olduğunu görüyorum dedi Zodeste. Ne olmuş yani? Onları bir kefaret gününde mi kestin? Nereden bileyim lan? Kefaret günü dışındaki herhangi bir günde tırnak kesmek kanı seyreltir. Söyle bana, semptomların ilk kez ortaya çıktığında bir ametist yutmayı akıl ettin mi? Niye elimin altında bir ametist bulunduracaktım ki? Temel tıp alanındaki kara cehaletin kendi zararına, lakin bir doğulu gibi konuştuğun için şaşırdığımı söyleyemem. Muayenenin geri kalan bir saatlik kısmında Zodeste gittikçe daha esrarengiz hale gelen testler yaptı. Adamın hemen arkasına duran Jean herhangi bir kalleşliğe karşı tetikteydi. Sonunda Zodeste iç geçirip ayağa kalktı ve kanlı ellerini Loki'nin çarşaflarına sildi. Deneyimlerimin ötesinde bir maddeyle zehirlenmek gibi talihsizce bir ayrıcalığa sahipsin. Ferrin Koleji'nin simya bölümünden bir ustalık yüzüğü aldığım düşünülürse. Takım taklavatının canı cehenneme dedi Jean. Herhangi bir şey yapamaz mısın? Zehirlenmenin erken safhalarında belki. Ama şimdi Zodeste onu sıyıktı. Seni gidi solucan. Jean adamı klapalarından tuttu, hızla savurdu. Loki'nin yatağının yanındaki duvara çarptı. Seni gidi götü kalkık sahtekar. Bu şehrin en iyisi sensin ha. Bir şey yap. Yapamam dedi Zodeste sesinde yeni bir metanetle. İstediğini düşünmekte ve yapmakta serbestsin. Arkadaşın müdahale kabiliyetimin dışında. Övünmek gibi olmasın ama bu diğer herkesinkinin de dışında olduğu anlamına gelir. Bırak onu dedi Loki. Yapabileceğim bir şey mutlaka. ''Bırak onu.'' Loki öğürdü. Daha fazla kan tükürdü ve bir öksürük krizine tutuldu. Jean hekimi bıraktı ve Zodeste ona kötü kötü bakarak geri çekildi. ''Zehir daha yeni tatbik edilmiş olsaydı.'' dedi alim. ''Bir müsil deneyebilirdim. Yahut arkadaşının karnını süt ve parşömen hamuruyla doldurabilirdim. Ya da zehri seyreltmek için kan alabilirdim. Fakat bu madde çok uzun zaman bünyesinde kalmış.'' Bilinen zehirlerde bile diye sözlerini sürdürdü, aletlerini çantasına geri koyarken organlara veya özlere verilen zararın giderilemeyeceği bir an gelip çatar. Panzehirler ölü eti yenilemez, hele bu bilinmeyen zehir söz konusuyken. Arkadaşın oluk oluk kan kaybediyor, parmaklarımı şıklatarak o kanı yerine koyamam. Tanrılar cezasını versin diye fısıldadı Jean. Buradaki asıl soru eğer değil, ne zaman dedi Zodeste. Bak seni gidi çirkin piç. Beni bu işe bulaştırış şekline rağmen arkadaşına tam ve tarafsızca bir ilgi gösterdim. Anlıyorum. Jean yavaşça keten halıların bulunduğu masaya gitti. Toprak bir fincanı eline aldı ve onu testideki suyla doldurdu. Yanında derin uyku getirecek bir şey var mı? Dostumun ağrılarının artması halinde. Tabii. Zodesti çantasından küçük bir kağıt kese çıkardı. Bunu onun suyuna veya şarabına katarsan gözünü açık tutamaz. Lanet olsun, durun bir dakika dedi Locke. Ver şunu diyen Jean paketi aldı, içeriğini suya döktü ve fincanı birkaç kez salladı. Etkisi ne kadar sürer? Saatlerce. Güzel. Jean fincanı Zodesti'ye verdi ve onu hançeriyle işaret etti. İç bakalım. Ne? Sokağa çıkar çıkmaz koşarak inzibatlara gitmeni istemiyorum. Elinden kurtulmaya çalışacak kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun? Ne olduğunu umurumda değil. O suyu bitir yoksa kollarını kırarım. Zodesti fincandaki sıvıyı çabucak kafasına dikti. Sizi yakaladıklarında nasıl da güleceğim ama seni orospu çocuğu. Fincanı umursamazca Loki'nin yatağına attı ve sırtını duvara yaslayarak oturdu. Laşeyn'deki tüm yargıçlar hastalarımdır. Arkadaşın kaçıp gidemeyecek kadar rahatsız. Yakalandığınızda sırf kendi idamını beklerken seyredecek bir şeyin olsun diye onu urganlarla atlara bağlatıp Birkaç saniye sonra başı öne düştü ve horlamaya başladı. Rol yapıyor olabilir mi dedi Locke. Jean hançerinin ucunu Zodesti'nin ileri uzanmış sağ baldırına batırdı. Hekim kıpırdamadı. Sana söylemiştim demekten nefret ediyorum dedi Locke tekrar yastıklarına yaslanıp ellerini önünde kavuştururken. Bekle. Hayır etmiyorum. Şu anda bir şişe şarap hiç fena olmaz. Bu seferkini sulan... Gidip Malkor'u getireceğim dedi Jean. Geceyi burada geçirmesini isteyeceğim. Devamlı bakım için. Kahretsin Jean, uyan artık. Locke öksürüp göğsünü yumrukladı. Rolleri nasıl da değiştik ama ha. Vel Virazzo'da ölmek isterken aklımı başıma getirdin. Şimdi sahiden ölüyorum ve bu sefer senin aklın başında değil. Henüz. Başka hekim istemiyorum Jean. Başka simyacı ve it baytarı da. Bulduğun her taşın altında mucize arama artık. Kıyıya vurmuş bir balık gibi hiç direnmeden nasıl öylece yatabiliyorsun? Faydası olacağını düşünüyorsan biraz çırpınabilirim. Gri kral seni kasaplık et gibi dirimledi. Yine de her zamankinden iki kat usandırıcı bir şekilde kendini toparladın. Onlar kılıç yarasıydı. Renkleri yeşile dönmüyorsa iyileşmeyi umabilirsin. İşin doğası böyle. Kara simyadaysa neyin ne olacağını kim bilebilir ki? Sana şarap vereceğim ama Malkor'un dediği gibi 1:2 oranında sulandırarak. Ayrıca bu akşam yiyebildiğin kadar yemeni istiyorum, kuvvetini koruman. Yerim ama sadece şarabı dengelemek için. Başka türlü hiç anlamı yok Jean, şifa falan bulacak değilim. Şifa bulamazsan dişini sıkıp dayanacaksın bunu bir sıtma gibi atlatana kadar. Zehrin beni atlatma ihtimali daha yüksek. Locke öksürdü ve çarşafının köşesiyle ağzını sildi. Jean, bu küçük sansarı evinden kaçırarak başını derde soktun. Herhalde durumun farkındasındır. Dikkati elden bırakmadım. Kendini kandırma. Zodesti simanı hatırlayacak ve Laşeyn pek büyük bir kent değil. Bak kalan parayı al ve bu akşam şehirden sıvış. Bir düzine mesleğe atılabilirsin. Ayrıca 4 dil biliyorsun. Göz açıp kapayana dek tekrar zengin olur. Söylediklerinin tümü anlaşılmaz zırvalar. Jean yatağın kenarına oturdu ve Locke'nin terden sırılsıklam olmuş saçlarını gözlerinin önünden nazikçe çekti. Ağzından çıkan tek bir kelimeye dahi anlam veremiyorum. Seni tanırım Jean. Kanın kaynadığında bir mahallenin yarısını gözünü kırpmadan öldürebilirsin. Ama bize zarar vermemiş baygın bir adamın gırtlağını asla kesmezsin. Yani inzibatlar eninde sonunda kapımızı kıracaklar. Lütfen öyle yaptıklarında burada olma. Pan zehri gizlice içkime karıştırdığında bu derdi başına sen açtın. Sonuçlarına da kendin katla. Hadi oradan. Sana kalsa o seçeneği de elimden alırdın. Tanrılar aşkına ahlaki üstünlük elde etmek için yaptığımız şu manevralara bak. Gören de evli olduğumuzu sanır. Loki sırtını kasarak öksürdü. Seni hemşirem yaptıklarına göre tanrılar sana epey diş bilemiş olmalılar dedi usulca. Hem de bir değil iki defa. Hah, beni daha 10 yaşımdayken hemşiren yaptılar. Keyfin çattığında koskoca krallıkları devirebilirsin. İhtiyacın olan şey karşıdan karşıya geçerken bir at arabasının altında kalmamanı sağlayacak biri. Ama artık hepsi geride kaldı. Hem şimdiye kadar arabanın altında kalsaydım senin için daha hayırlı olur. Buna görüyor musun? Jan sıkıca bağlamış siyah kıvırcık saç tutamını ceket cebinden çıkarıp havaya kaldırdı. Bunu görüyor musun seni gidi kahrolasıca piç kurusu? Bunun nereden geldiğini iyi biliyorsun. Kaybetmekle işim bitti, beni duyuyor musun? İşim bitti diyorum. Kendine acımaktan vazgeç, çünkü burası bir sahne değil ve birinin ölüm döşeğindeki son sözlerini dinleyerek gözyaşı dökmek için para ödemedim. O sözleri etmen yasak, anladın mı? Kovalar dolusu kan kussan bile umurumda değil. Kova taşımaya itirazım yok. Aylarca köpek gibi ulusan da umurumda değil. Yiyip içecek ve direnmeyi sürdüreceksin. Eh dedi Loki sessiz geçen birkaç saniyenin ardından. Buruk bir tebessüm etti. Madem inatçı bir puşk gibi davranmakta kararlısın, bari şu şarabı aç da işin içme kısmına başlayalım. Ne dersin? 9. kısım. Jan hekimi Villa Suvella'nın yaklaşık 3 blok batısındaki bir ara sokağa bıraktı. Adamı güzelce saklamaya ve çantasını çöplerle örtmeye özen gösterdi. Zodesti uyandığında hiç hoşnut kalmayacak ama en azından yaşıyor olacaktı. Loki'nin durumu o gece çok az değişti. Genç adam bölük börçük uyudu, şarabından yudumladı, soğuk dana etiyle yumuşak ekmekten oluşan yemeğini gönülsüzce çiğnedi ve kan kaybetmeye devam etti. Otururken uyuyakalan Jan zehirler hakkında yararsız bir incelemenin üstüne bira dökmeyi becerdi. Son zamanlarda geceleri hep böyle geçiyordu. Yağmur ertesi akşama kadar devam ederek tüm kenti kasvete boğdu. Jan gözden ırak gün batımından hemen önce taze erzak almaya çıktı. Villa Suvella'dan 10 dakikalık mesafede olmadık saatlerde ihtiyaç alıp satmaya alışkın bir tüccar hanı vardı. Geri geldiğinde ön kapı her zamanki gibiydi. Ortada bir terslik olduğundan şüphelenmek için hiçbir sebebi yoktu. Ta ki eşiğe göz atana ve kısa süre önce içeri girmiş bol miktarda suyu görene kadar. Her iki tarafta da hareketlenme oldu. Saldırganlar çok kalabalık, çok hazırlıklıydı. Bir sepet yiyecek ile bir şişe şaraptan silah olmazdı. Jan üzerine çullanan bedenlerin altında kaldı. Canını dişine takarak bir burnu kırdı, bir ayağı tekmeledi. Nacaklarından birini çekmesine yetecek kadar boş alan yaratmaya. ''Yeter!'' dedi buyurgan bir ses. Jan kafasını kaldırdı. İç dairenin kapısı açıktı ve Loki'nin yatağının başında bekleyen adamlar vardı. Hayır diye bağırdı Jan dövüşmekten vazgeçerek. 4 adam onu sıkıca kavrayıp iç odaya sürükledi. Jan orada en az 5 tane daha görülebilir rakip saydı. İçlerinden biri masadan bir havlu alıp kanayan burnuna bastırdı. Üzgünüm dedi Loki boğuk bir sesle. Sen çıktıktan hemen sonra geldi. Kes sesini. Konuşan kişi aşağı yukarı 2 kafadarın yaşlarında sağlam yapılı bir adamdı. Bir güreşçinin yara izli çenesine ve sert düşüşleri yumuşatmaya alışkın gibi gözüken bir buruna sahipti. Saçları kısacık kesilmişti ve siyah renkli uzun pardösüsünün altına deriden yapılma kaliteli bir dövüş zırhı giymişti. Eğer Jan sağlıklı düşünebilmiş olsaydı, Zodesti'nin kaçırılmasının, Lashay'ın inzivatlarının dışında tehlikeler de doğurabileceğini akıl edebilirdi. ''Başın nasıl Leone?'' ''Gaholası burnumu kıydı'' dedi suratına havlu bastıran adam. ''Sana kişilik katar.'' Siyah pardüsülü adam bir sandalye aldı, Jan'ın önüne koydu, sonra da onun karnına şöyle okkalı ve hızlı bir tekme attı. Canı yanmadan önce irkilecek zamanı bile zor bulan Jean inlerken onu tutan dört adam aptalca bir şey yapması ihtimaline karşı tüm ağırlıklarını onun üstüne verdi. ''Bekleyin'' dedi Loki öksürerek ''Lütfen.'' ''Eğer bir kez daha kes sesini demem gerekirse'' diye sözünü kesti siyah pardüsülü adam. ''Kahrolası dilini kesip duvara çivilerim. Şimdi kapa şu çeneni.'' Sandalyeye oturup gülümsedi. ''Adım Cortessa.'' ''Fısıltı'' dedi Jean. ''İşte bu inzibattan çok daha beterdi.'' Fısıltı Cortessa, Lachey'nin yeraltı dünyasındaki en büyük güçlerden biriydi. ''Evet, bana öyle derler. Sanırım sen de Andolini oluyorsun.'' Jean oda kiralarken o ismi vermişti, kafa salladı. ''Gerçek adım buysa ben de yedi ilik kralıyım.'' dedi Cortessa. ''Ama umurumda değil. Niye burada olduğumu söyleyebilir misin?'' ''Düzecek koyunun kalmadı ve biraz eğlence aramaya çıktın.'' ''Tanrılar aşkına, kamorlulara bayılıyorum. İşleri kolay yoldan halletmek gibi bir yetenekleri asla olmaz.'' Cortessa genç adama gözlerini sulandıracak kadar sert bir tokat attı. ''Tekrar dene, niye buradayım?'' ''Nihayet'' dedi Jean nefes nefese, ''sokak köpeklerinin kıçına benzeyen bir suratla doğmuş olmaya bir deva keşfettiğimizi duydun.'' ''Hayır, keşfetseydiniz onu önce sen kullanırdın.'' Cortessa'nın bir sonraki darbesi bir tokat değil, elinin tersiyle attığı ve indiği yeri morartan bir yumruktu. O da fırıl fırıl dönerken Jean gözlerini kırpıştırdı. ''Bak, burada oturup yerleri kanınla boyamak çok hoşuma gider. Hele Leone mutluluktan dört köşe olur. Ama sanırım hepimize bir sürü zaman kazandırabilirim.'' Cortessa'nın bir el işaretiyle Loki'nin yatağının başındaki adamlardan biri bir sopa çıkardı. ''Arkadaşın önce neresini kaybetsin? Bir dizini mi? Birkaç ayak parmağını mı? Yaratıcı olabilirim.'' ''Hayır, lütfen. Eğer onu tutuyor olmasalardı, Cortessa'nın ayaklarına kapanabilirdi. İstediğim benim. Vaktini daha fazla boşa harcamayacağım. Lütfen.'' ''İstediğim sensin, öyle mi? Seni neden isteyeyim ki?'' ''Sanırım bir hekimle ilgili.'' ''Ha şöyle, çok da zor olmadı.'' Cortessa parmaklarını çıtlattı. ''Zodesti gibi biri dün yediğin alttan sonra evine döndüğünde neler olacağını zannettin?'' ''Kimseye bir şey söylemeseydi çok daha iyi olacağı kesindi.'' ''Alıklık etme, bak senin dostlardan bir dost olduğunun farkındayım.'' ''Böyle şeyler muhakkak kulağıma çalınır. Lachey'ne ilk geldiğinizde yol yordan biliyordun. Huzur bozmadın, hibeni verdin, uslu durdun. Belli ki dünyamızda işlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorsunun. Zodesti'nin ne yapacağını sanıyordun? Sokaklarda koşturarak bir çocuk gibi kaçırıldığını mı bağıracaktı? Yoksa birilerini tanıyan birilerine birkaç özel mesaj mı yollayacaktı?'' ''Siktir'' dedi Jean. ''Aynen öyle. Sonuçta iş bana kaldı ve ben de kendi kendime dedim ki, daha geçen hafta simyacı ve it baytarı arayan iri yarı bir adam yok muydu? Peki konuştuğum kişiler onun hakkında ne dediler? Ah, kötü bir zehirlenme vakası ha. Villa Suvela'daki yatağında kan kaybından yavaş yavaş can veren bir adam ha.'' Cortessa kollarını iki yana açtı ve keyifli bir tebessüm etti. ''Bazı sorunlar kendiliğinden çözülüverir.'' ''Verdiğim zararı nasıl telafi edebilirim?'' diye sordu Jean. ''Edemezsin.'' Cortessa gülerek ayağa kalktı. ''Lütfen dostuma bir şey yapma. Onun hekime olanlarla bir ilgisi yok. Bana ne istersen yap, işbirliğine hazırım. Yeter ki...'' ''Vay be, bir anda yumuşayıverdin koca adam. Demek işbirliğine hazırsın, öyle mi?'' ''Yok, bir de olmasaydın. Üstünde dört adamım oturuyor.'' ''Paramız var.'' dedi Jean. ''İstersen senin için çalışabilirim hem.'' ''Senden istediğim hiçbir şey yok.'' dedi Cortessa. ''Zaten sorunun da bu ama benim de ciddi bir sorunum var.'' ''Öyle mi?'' ''Normalde şu an taşaklarından çorba yapıp sana içirirdik. Normalde. Ama çıkar çatışması denebilecek bir meseleyle karşı karşıyayız. Bir yandan sen bir yabancısın ve güçlü dostlara sahip bir Lachey'ye el sürdün. Bu seni öldürmemizi gerektirir.'' Öte yandan belli ki Kamor'da tanıdıkları olan bir isim veya biriydin. Koca Barsavi artık aramızda olmayabilir. Tanrılar onun o madrabaz ruhuna merhamet etsinler. Ama aklı başında hiç kimse kafalara yamuk yapmak istemez. Önemli birinin kuzeni falan olabilirsin, kim bilir. Bir iki yıl sonra birileri seni aramaya gelebilir, sorup soruştururlar. Eyvah! Biri onlara gölün dibine bakmalarını söyler. Peki borcu kapatmak için bir tabut içinde Kamor'a kim gönderilir? Bendeniz. Bu da seni öldürmememizi gerektirir. 6. ayrımın sonu. Sayfa 61.